Ayrım 14, Deniz Kurdu, Jack London, sayfa 167. Tüm gücüyle dümeni çevirip hayaleti döndürünce avcılar için onun emirlerine boyun eğip bu tehlikeyi göze almaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı. Bunun nedenle tehlikeli bir iş olduğunu tekrar dalgaların içine gömüldüğümüzde anladım. Ön direğe tutunmaya çalıştım ama parmaklarım gevşedi ve ben bir taraftan öbür tarafa sürüklenmeye başladım. Tam denize düşmek üzereydim ki kuvvetli bir elin beni çektiğini hissettim. Hayalet tekrar suların içinden sıyrıldığı zaman hayatımı Johnson'a borçlu olduğumu anladım. Telaşla etrafına bakınıyordu. Son anda ön tarafa gelen Kelly ortada yoktu. Kurt Larsen sandalı yine ıskalamış, geçen seferki başarılarını tekrarlayamamıştı. Artık manevrasını değiştirmek zorundaydı. Bir an rüzgarda gittikten sonra gemiyi yan yatırıp birden çevirdi. Harika diye bağırdı Johnson kulağıma. Onun Kurt Larsen'in denizciliğinden değil de hayaletten söz ettiğini biliyordum. Hava öyle kararmıştı ki etrafta hiçbir şey görünmüyordu. Ama Kurt Larsen sanki gizli bir el tarafından yardım görüyormuşçasına bu korkunç kargaşalıkta yoluna devam ediyordu. Hafifçe yan yatmıştık ki alabora olmuş kayığa çarpıp onu parçaladık. Bunu 2 saat uzun ve yorucu bir çalışma izledi. 2 avcı, 3 tayfa, Kurt Larsen ve ben hepimiz flokla ana yelkeni idare etmeye çalıştık. Güvert artık iyice suyun yüzüne çıkmıştı. Ama hayalet bir mantar parçası gibi sallanmaya devam ediyordu. Daha fırtınanın başında parmaklarım yara olmuştu. Şimdi gözlerimden akan yaşı zorla durduruyordum. İşimiz bittikten sonra güvertenin üstünde acıyla kıvrandım. Bu arada boğulmuş bir fare gibi Thomas Magridge ön güvertede sürükleniyordu. Zorlukla kameraya yanaşmaya çabaladığını gördüm. Ve o anda hayret içinde mutfağın yerinde yerler estiğini fark ettim. Eskiden bulunduğu yer artık güvertenin bir parçası olmuştu. Sonra hepimiz kamerada toplandık. Denizcilerin hepsi iyiydi. Kamera sobasının üstünde kahve pişirdik. Sonra da viski içip peksimet yedik. Hayatımda hiçbir zaman bu tatsız tuzsuz şeyler böylesine hoşuma gitmemişti. Kahve de çok güzeldi. Hayalet öylesine sallanıyordu ki tutunmadan kamerada dolaşmanın olanağı yoktu. Birisi dikkat edin diye bağırınca hepimiz birden kameranın duvarına yuvarlanıyorduk. Peksimetleri yiyip içkimizi içtikten sonra Kurt Larsen, güvertede artık yapılacak bir şey yok dedi. Başımıza ne gelirse gelsin nasıl olsa bir şey yapamayız. Onun için hepiniz içeri girip biraz uyusanız iyi olur. Tayfalar yan taraftaki ışıkları yakarak pruvaya geçtiler. 2 avcı ise uyumak için kamerada kaldı. Kurt Larsen'le ben Kerfoot'un ezilmiş olan parmağını kesip yarasını sardık. Bütün bunlar olup biterken kahve pişirip ateşin yanmasına dikkat eden Magridge her tarafının ağrıdığından yakınıyordu. Şimdi de birkaç kaburgasını kırdığına yemin ediyordu. Onu muayene ettiğimizde 3 kaburgasının gerçekten kırık olduğunu gördük. Ama onun yaralarına bakmayı ertesi güne bıraktık. Çünkü kırık kaburgalar hakkında hiçbir bilgim yoktu ve önce bu konuda birkaç şey okumam gerekliydi. Kelly'nin hayatını kırık bir sandaldan çok daha değerli olduğunu sanıyordum dedim Kurt Larsen'e. Ama Kelly hiçbir işe yaramıyordu diye cevap verdi. İyi geceler. Her şey olup bittikten sonra parmak uçlarımdaki o korkunç acıyı hissettim. 3 sandal kaybolmuş, hayalet de perişan bir hale gelmişti. Bütün bunların üstüne uyumak olanaksız gibi görünüyordu bana. Ama kafamı yastığa koyar koymaz gözlerim kapandı ve bütün gece büyük bir yorgunlukla uyudum. Hayalet ise yalnız ve yönetimsiz fırtınayla savaştı durdu. Bölüm 18. Ertesi gün fırtına devam ederken Kurt Larsen'le birlikte biraz anatomi çalışıp Magridge'in kaburgalarını tedavi ettik. Sonra fırtına dinince Kurt Larsen okyanusta bir aşağı bir yukarı dolandı. Daha sonra batıya gitmeye başladı. Bu arada biz de sandalları tamir edip yeni yelkenler yaptık. Birçok yelkenli uskunayla karşılaştık. Onlar da kaybolan sandallarını ve adamlarını arıyorlardı. Bu arada rastladıkları sandalları ve adamları da toplamışlardı. Gemilerin çoğu bizim batımızdaydı ve açılan sandallar o korkunç fırtınada herhalde en yakın yere sığınmışlardı. İki sandalımızı bütün adamlarıyla beraber Kisco kurtarmıştı. San Diego'dan Smoke ve Leech'i aldık. Bu iş kurtlar senin çok hoşuna gitmesine rağmen ben üzülmüştüm. Böylece 5. günün sonunda 4 eksikle yolumuza devam ediyorduk. Henderson, Holyoak, Williams ve Kelly kayıptılar. Ayı balığı avı tekrar başladı. Sürüyü kuzeye doğru takip ederken korkunç bir sisin içine girdik. Günlerce kayıklar denize iniyor ve daha suya değmeden gözden kayboluyorlardı. Biz gemide her 15 dakikada bir düdük çalıp işaret tüfeğini ateşliyorduk. Sandallar durmadan kayboluyor sonra da bulunuyorlardı. Hangi uskuna kaybolan bir sandalı bulursa bulsun kendi uskunasına teslim etmesi adetti. Ama kurtlar sen kendinden de umulacağı gibi sandallarından birini kaybettiği için eline geçirdiği ilk sandalı geri vermedi ve adamları hayaletle birlikte avlanmaya mecbur etti. Gemileri yakından geçerken avcı ile iki adamın göğüslerine silah dayayıp kamerada nasıl sakladığını hatırlıyorum. Garip bir biçimde inatçı ve hayata bağlı olan Thomas Magridge topallaya topallaya hem ahçının hem de kamarotun görevlerini yerine getirmeye başladı. Johnson ve Leech en az eskisi kadar dayak yiyorlardı. Av mevsimiyle birlikte hayatlarının da sona ereceğini çok iyi biliyorlardı. Geri kalanlar ise merhametsiz efendilerinin emri altında köpekler gibi çalışıyorlar, köpekler gibi yaşıyorlardı. Benimse kurtlar seninle aram oldukça iyiydi. Ama yine de benim için yapılacak en iyi hareketin onu öldürmek olduğu fikrini kafamdan atamıyordum. Beni hem büyülüyor hem de korkutuyordu. Ama yine de onun öleceğini düşünemiyordum. Böyle bir hayali engelleyen ölümsüz bir gençlik vardı onda. Onu ancak yaşarken, hükmederken, dövüşürken ve etrafını mahvederken düşünebiliyordum. Sürünün ortasında olduğumuz zamanlar ve deniz sandal indiremeyeceğimiz kadar dalgalı olduğunda iki kürekçi ve bir dümenciyle beraber ava kendisi çıkardı. İyi bir atıcıydı. Avcıların imkansız avlanma şartları dedikleri zamanlarda bile gemiye bir sürü ayı balığıyla dönerdi. Hayatını kendi elinde tutmak ve en kötü koşullar altında bile hayatı için mücadele etmek onun için nefes almak kadar kolay bir şeydi. Denizcilik hakkında gittikçe daha çok şey öğreniyordum. Güzel bir günde artık böyle günler çok az rastlanır olmuştu. Hayaleti tek başıma yönetiyor, sandalları gemiye ben çekiyordum. Kurtlarsa yine o müthiş baş ağrılarından birine yakalanmıştı. Ben sabahtan akşama dek dümenin başında durup gemiyi en son açılan sandalın ardından götürüyor ve ondan hiçbir emir almadan sandalları geri çekiyordum. Fırtına bölgesindeydik. Haziran'ın ortalarıydı. Yakalandığımız bir tayfunu çok iyi hatırlıyorum. Çünkü ondan sonraki hayatımda büyük değişiklikler yapmıştı. Ama kurtlar sen tayfunun ortasından kaçıp güneye inebilmeyi becermişti. Tayfundan direklerimiz cız cıbıl kurtulmuştuk. Denizin bu denli korkunç olabileceğini o zamana dek hiç düşünmemiştim. Bununla kıyasladığımda daha önce karşılaştığımız fırtına önemsiz kalıyordu. Güneye kaymakla av bölgesinden uzaklaşmamıza rağmen kurtlar sen bile kuzeyde kalarak onunla mücadele etmeyi göze alamamıştı. Güneyde kendimizi başka bir sürünün içinde bulmamız avcıları çok şaşırttı. İkinci bir sürüydü bu ve şimdiye dek rastlanmayan bir şeydi. Sandallar tekrar indirildi, tekrar silah sesleri etrafa yayıldı ve katliam bütün gün devam etti. Son sandaldan çıkan hayvanların derilerini yüzmeyi bitirmiştim ki karanlıkta Leech belirdi. Yanıma yanaştı ve alçak sesle sordu. Bay Van Wey'den kıyıdan ne kadar uzakta olduğumuzu ve Yokohama'nın hangi tarafta olduğunu lütfen bana söyleyebilir misiniz? Kalbim neşeyle doldu. Ne düşündüğünü anlamıştım. Yokohama'nın batı kuzeybatıda olduğunu ve kıyıdan 500 mil açıkta olduğumuzu söyledim. Teşekkür ederim efendim dedi ve karanlıkta kayboldu. Ertesi gün 3 numaralı sandal, Johnson ve Leech ortada yoktular. Aynı zamanda yatakları, deniz torbaları, diğer sandalların su kapları ve yiyecek kutuları da kaybolmuştu. Kurtlarsen köpürüyordu. Yelkenleri açıp batı kuzey batıya doğru ilerlemeye başladı. İki avcı direklere tırmanmış, ellerinde dürbünlerle denizi araştırırlarken o da kızgın bir arslan gibi güvertede dolanıyordu. Kaçanlara karşı olan duygularımı bildiğinden gözetlemeye beni çıkarmamıştı. Rüzgar azdı ve koca okyanusta küçücük bir sandalı aramak, samanların arasında iğne aramaktan daha zor bir işti. Ama o kaçanlarla kıyı arasına girebilmek için hayaleti elinden geldiğince hızlandırdı. Bunu başardıktan sonra onların izleyeceğini tahmin ettiği yolda ilerlemeye başladı. Üçüncü günün sonunda bir sabah direğin tepesinde olan Smoke ufukta bir sandal gördüğünü söyledi. Herkes güverteye çıkmıştı. Batıdan hafif bir rüzgar esmekteydi. Sanki daha da kuvvetleneceğine dair söz veriyor gibiydi. Rüzgar altında güneşin doğduğu yönde siyah bir nokta görünüyor ve kayboluyordu. Rotamızı ona çevirip hızla ilerlemeye başladık. Yüreğim taş kesilmişti. Bütün içimin nefretle dolduğunu hissettim. Kurtlar senin gözlerindeki o zafer parıltılarını görünce üstüne atılmamak için kendimi zor tuttum. Johnson'la Leach'e yapacaklarını düşünmek beni öylesine sinirlendirmişti ki bütün mantığımı kaybetmiştim. Alelacele avcıların kaldığı odaya dalıp elimde dolu bir tabancayla yukarı çıkıyordum ki birinin bağırdığını işittim. Kayıkta 5 kişi var. Titreyerek merdivene dayandım. Bağıran adamın söyledikleri öbürleri tarafından doğrulanıyordu. Bacaklarım artık beni çekmiyordu, yere çöktüm. Yapmak üzere olduğum şey beni dehşete düşürdü. Silahı aldığım yere koyup güverteye çıktım. Yokluğumu kimse fark etmemişti. Tekne sandala iyice yanaşmıştı. Onun diğer sandallardan daha büyük ve başka bir biçimde olduğunu seçebiliyorduk. Sonunda iyice yanaşmıştık. Kayığın içindekiler kendilerini gemiye almamızı bekliyorlardı. Güverteye inmiş olan Smoke şimdi yanımda duruyordu. Birden kıkırdamaya başladı. Ne olduğunu anlamak istercesine yüzüne baktım. Şimdi işimiz işledi. Ne oldu diye sordum. Yine kıkırdadı. Görmüyor musun arka tarafta? Eğer o bir kadın değilse bir daha ayı balığı vurmayayım. Bütün dikkatimle gösterdiği yere baktım ama ancak etraftan çığlıklar gelmeye başlayınca onun sahiden bir kadın olduğuna inandım. Kurtlar senden başka hepimiz heyecan içindeydik. O ise sandaldakilerin aradığı kurbanlar olmadığı için hayal kırıklığına uğramış olmalıydı. Flok iskotalarını rüzgara göre ayarladı, kürekler suya çarptı ve az sonra sandalla yan yana duruyorduk. O zaman sandalda güzel bir kadın olduğunu iyice gördüm. Uzun bir palto giymişti. Sabah oldukça serindi. Sadece yüzünü ve başındaki denizci şapkasının yanından çıkan bir tutam kahverengi saçı görüyordum. Gözleri iri ve kahverengiydi. Küçük duygulu bir ağzı, oval yüzü vardı. Güneş yüzünü bronz renkli yapmıştı. Başka bir dünyanın insanıymış gibi geldi bana. Aç bir insanın ekmeğe uzanışı gibi ona karşı içimde bir açlık hissettim. Uzun süredir bir kadın görmemiştim. Demek bu gerçekten bir kadındı. Kendimden geçip bütün görevimi unuttum ve yeni gelenlerin gemiye çıkmalarına yardım etmedim. Tayfalardan biri kadını gemiye çıkardığında merakla onu izleyen suratlarımıza tatlı tatlı güldü. Ancak bir kadın böyle gülümseyebilirdi. Uzun süreden beri kimsenin böyle gülümsediğini görmediğim için yeryüzünde böyle gülümsemelerin olduğunu bile unutmuştum. ''Bay Van Weyden.'' Kurtlar senin sesi beni kendime getirdi. ''Bayanı aşağı götürüp rahat etmesini sağlar mısınız? Boş bir kamera hazırlatın. Ahçı başı bu işi yapar. Yüzü içinde bir şeyler yapmaya çalışın. Çok fena yanmış.'' Sonra bize arkasını dönüp yeni gelenlere sorular sormaya başladı. Sandalları uzun bir süre oradan oraya sürüklenmişti. Yokohama bu kadar yakınken başlarına bu işin gelmesini çok utanç verici bir şey olarak karşılıyorlardı. Yanında durduğum kadından çok garip bir şekilde korktuğumun farkına vardım. İlk kez bir kadının ne denli zarif, ne denli narin bir yaratık olduğunun farkına varıyordum. Merdivenlerden aşağı inmesine yardım etmek için kolunu tuttuğumda inceliği ve yumuşaklığı beni şaşırttı. Aslında bütün kadınlar kadar zarif ve narindi ama ben neredeyse o hafif tutuşumla onun kolunu ezecektim. İşte Maud Brewster hakkındaki ilk izlenimlerim bunlardı. Benim için zahmet etmenize gerek yok dedi onu kurtlar senin koltuğuna oturttuğumda. Koltuğu alelacele kaptanın odasından getirmiştim. Adamlar bu sabah karaya varabileceğimizi söylüyorlardı. Herhalde gemi de akşama orada olur değil mi? Geleceği olan bu basit güveni beni şaşırtmıştı. Benim ancak bir ayda öğrendiğim sanki kadermiş gibi denizlere hükmeden bu garip adamı içinde bulunduğumuz durumu ona nasıl anlatabilirdim ki? Elimden geldiğince dürüst cevap verdim ona. Eğer bizimkinden başka bir kaptan olsaydı en geç yarın Yokohama'da olabileceğinizi söyleyebilirdim. Ama bizim kaptanımız garip bir adamdır. Sizden her şeye karşı hazırlıklı olmanızı rica edeceğim. Her şeye karşı.
Korkarım ki bir şey anlamıyorum dedi. Şaşırmıştı ama yüzünde herhangi bir korku belirtisi yoktu. Yoksa deniz kazazedelerine iyi davranıldığı gibi yanlış bir fikre mi inanıyorum? O kadar önemsiz bir şey ki, biliyorsunuz karaya çok yakınız.
Bilmiyorum dedim. Olabilecek en kötü şeye karşı sizi hazırlamak istedim. Bu adam, bu kaptan, bir hayvan, bir şeytandır. İnsan onun ne yapacağını hiçbir zaman bilemez. Heyecanlanmaya başlıyordum ama o, evet anlıyorum dedi yorgun bir sesle. Düşünmek bile onun için yeterince yorucu bir işti. Başka bir şey sormadı, ben de bir şey söylemedim. Kurtlar senin emirlerini yerine getirerek onu rahat ettirmeye çalıştım. Bir ev kadını gibi etrafta dolanıp güneş yanıklarını iyileştirecek kremler sürdüm. Kurtlar senin odasındaki bir şişe içkiyi getirdim ve Thomas Magridge'e boş kamerayı hazırlamasını emrettim. Rüzgar hızlanıyordu. Boş kamera hazırlandığında hayalet hızla yol almaktaydı. Leach ile Johnson'ın varlığını unutmuştum ki açık olan kapıdan bir sandal diye birinin bağırdığını duydum. Bu direğin tepesinden gelen Smoke'un sesiydi. Kadına şöyle bir göz attım, koltuğa çökmüş yorgunlukla gözlerini kapamıştı. Belki de sesi duymamıştı bile. Kaptanın yapacağı vahşilikleri görmesine engel olmaya çalışacaktım. Çok yorgundu ama bu iyi bir şeydi, uyuyacak demekti bu. Güvertede acele verilen emirler, ayak sesleri duyuldu. Hayalet birden yolunu değiştirdi. Onun bu ani hareketi koltuğun kaymasına sebep olmuştu. Yerimden fırlayıp kadının düşmesini önledim. Ağır ağır gözlerini açıp şaşkınlıkla bana baktı. Onu kamaraya götürürken ayakta duracak hali yoktu. Magridge dışarı çıktığımızda bana pis pis sırıttı ama ben hemen mutfağa dönmesini emrettim. O da intikamını etrafta benim hanımefendiye çok iyi hizmet ettiğimi söyleyerek aldı. Bütün vücuduyla bana dayanıyordu. Herhalde onu koltuktan kaldırıp odasına taşırken yine uyumuş olmalıydı. Bunu kameraya gittiğimizde kendini yatağa atışından anladım. Bir an başını kaldırdı, gülümsedi ve sonra yine uyumaya başladı. Başının altına kurtlar senin yatağından aldığım yastığı koydum, üstüne de iki battaniye örterek yanından ayrıldım. 14. ayrımın sonu. Sayfa 177.